Ayrım 18, Ölüm Gemisi, Traven, sayfa 186. Adı, kimseye söylenmeyecekti bu ad, Stanislav Koslovski'ydi. Bana anlattıkları da yalnız bende kalacaktı, kimseye söylemeyecektim. Polonya'nın Posen şehrinde doğmuş, 14 yaşına dek okula gitmiş, Kızılderili ve denizci serüvenleri çelmiş aklını, kaçmış evden, solu Stettin'de almış, bir Danimarka balıkçı teknesinde gizlenmiş, onlar da çıkmış yola. Tekne Danimarka'daki Fün balıkçı köyüne yanaşmış, orada bulmuşlar Lavski'yi. Soğuktan yarı donmuş bir durumda, aç ve susuz. Almanım, Danzig'den geliyorum. Adım da okuduğu denizci kitaplarından bir ad seçmiş, şu demiş. Anam babam yok, evlatlık olduğum yerde öyle dövdüler, öyle kötü hor kullandılar ki beni. Dayanamadım, denize attım kendimi. Yüzme bildiğim için boğulamadım. Yüzerek tekneye geldim, saklandım işte. Ağlayarak anlattığı bu masada şu sözlerle bitirmiş. Beni bırakmayın, Almanya'ya dönmek zorunda kalırsam elimi ayağımı bağlar, öyle atarım bu sefer kendimi denize. Gitmem bir daha o insanların yanına. Lavski'yi dinleyen bütün balıkçı kadınları ağlamaya başlamış. Bu küçük Alman çocuğunu bağırlarına basmışlar. Balıkçılar gazete okumazlar. Danimarka gazetelerinde de bütün Almanya'nın bu çocuğu aradığını, başına kim bilir ne gibi ürkünç işler geldiğini yazacak değillerdi ya. Fün'deki balıkçıların yanında domuzuna iş görüyormuş Lavski. Hoşlanıyormuş ama Posen sokaklarından daha iyiymiş buraları. Anası babası terzi yapmak isterlermiş Lavski'yi. Bunu düşündükçe kaçtığına seviniyor. Yaşıyorum, merak etmeyin diye yazmak bile gelmiyormuş içinden. Terzi olmak korkusu anasına babasına olan sevgisinden daha güçlüydü anlaşılan. Bu yüzden tiksiniyordu bir de onlardan. 17 yaşına gelince ayrılmış o köyden. Balıkçılar Lavski'ye iyi yolculuk dilemişler. Lavski Hamburg'a gidecek, büyük teknelerden birinde iş arayacaktı. Hamburg'da hemen bulamamış bir tekne. Önce bir yelkencinin yanına girmiş, polisle gerçek adını söylemiş, deftere yazdırmış kendine. Bir denizci tezkeresi alıp namusuyla da bir tekne bulmuş. Önce Alman teknelerinde birkaç yolculuk, sonra bir Hollanda teknesine atmış kapağı. O sıralarda savaş patlamıştı. Lavski Hollandalıyla Karadeniz'deymiş. Boğaz'dan geçerken Türk polisi bir arama yapmış teknede. Lavski ile bir Alman'ı alıkoymuşlar Türkiye'de. Türk bahriyesine yazdırmışlar. Lavski gene adını saklamış. Sonra iki Alman savaş teknesi gelmiş Boğaz'a. Bu tekneler İngilizlerin elinden kaçmışlarmış. Almanlar bizim iki arkadaşı kendi savaş teknelerine almışlar. Lavski savaş teknesinde çalışmak istemediğinden kısa bir süre sonra kapağı bir Danimarka gemisine atmış gene. Bu gemi yolda bir Alman denizaltısınca yakalanmış. Lavski Danimarka teknesinin kaptanına ben Almanım dediği için kaptan ele vermiş Lavski'yi. Almanlar denizaltıya almışlar bizim oğlunu, doğru Kiel'e getirmişler. Bu sefer gene takma bir adla Alman bahriyesine yazdırmışlar Lavski'yi, hem de topçu olarak. Günün birinde asıl adını bilen biri çıkmış, ele vermiş Lavski'yi. Bu sefer gerçek adıyla Alman bahriyesine yazdırmışlar onu. Stanislav Skajerak savaşını görmüş. Almanlarla İngilizlerin ne türlü dövüştüklerini biliyor. Almanlar İngilizlerden, İngilizler Almanlardan daha çok gemi batırmışlar. Bu savaşı hem Almanlar hem de İngilizler kazanmışmış. Danimarkalı balıkçılar denizde çırpınan Lavski'yi bulmuşlar, kurtarmışlar onu, köylerine getirmişler. Lavski Danimarkalı balıkçılarla zaten oldum bittim iyi anlaşırdı ya. Sonra bu köyde bir de Fün'den bir tanıdık bulmuş, pek sevmişler Lavski'yi, ele vermemişler çocuğu. Bir süre evlerinde gizlemişler. Sonra Esbjerg'de bir Danimarka teknesinde iş bulmuşlar ona. Lavski de büyük bir yolculuğa çıkmış gene. Artık Alman olduğunu gizlemiş, kimseye söylememiş. Böylelikle bütün Alman denizaltılarıyla eğlenmiş. Sonunda uluslar anlaşmış, büyük palavracılar büyük sofralar yapmışlar, barış yemekleri yenmiş ama bütün dünya ülkelerinin küçük, yoksul insanları borçları ödemeye çağrılmış. Hastane, cenaze, barış masrafları da epey tutuyormuş. Ama mendil bayrak sallar, yaşa diye bağırabilirsiniz. Savaşı kazanıp dönenlere demişler. Borçlar gırtlağa gelmiş, insancıklar bunalmış, nasıl ödenecek diye. Bir sürü kargaşalıklar olmuş. Almanya'da bir kutu kibrit 52 milyon marka satılmış. Ama 52 milyon markın basılması bir vagon kibritten daha pahalıya geliyormuş kimin umurunda. Ne yapsın Danimarkalılar? Teknelerini Hamburg'a doklara yollamışlar. Biraz duralım bakalım demişler. Adamlara da yol görünmüş. Herkes yurduna dönmüş. Lasky zaten Hamburgluyum dediğinden kalmış orada. 37. Bölüm. Danimarka denizci karnesi pek işe yaramamış. Lasky şöyle eli yüzü düzgün bir denizci karnesi alayım demiş. Bir Alman denizci karnesi alayım ki Alman teknelerine daha kolay iş bulurum belki. Paris'ten bir kağıt getirmeniz gerekir demişler. İşte eski denizci karnem var ya. O Danimarkalıların karnesi, burası Almanya. Danimarka denizci karnesinde Lavski'nin asıl adı yazılı değildi. Polise gitmiş, asıl adını söylemiş, tasdikli bir kağıt istemiş onlardan. Buraya mı kayıtlıydınız demişler. Hayır demiş, dün bir Danimarka teknesiyle geldim de. O halde önce kimlik kağıdını getirtmeniz gerekir, yoksa veremeyiz istediğinizi. Stanislav kimlik kağıdı için Posen'e yazmış. Bir hafta beklemiş, iki hafta beklemiş, yok. Bu kez bir taahhütlü mektup yazmış, 50 milyon marklık pul yapıştırmış. 3 hafta beklemiş, gene kimlik kağıdından ses seda çıkmamış. Bir ay gene ses yok. Posen'dekilerin işi yok da Almanya'dan gelen mektuba karşılık mı verecekler? Onların başka işleri var. Önce şu yukarı Silezya işi var, sonra Danzig belası. Hem kim bilir bu herif nereye, hangi bölgeye yazılmıştır doğduğunda, kim arar da bulur bu kayıtları? Lavski oldukça paralı dönmüş seferden. Danimarka kronunun değeri o zamanlar çok iyiymiş. Gel gelelim Hamburg'un bir eğlence yeri vardır, San Pauli. Orada da severler Danimarka parasını. Dolar kadar değerlidir. Kızlar vardı pip pip, hem de ne kızlar. Git istemiyorum diyemezsin ki, seni şey edemiyorsun sanırlar sonra. İşte bizim kronlar da böylece çekti suyunu. Yalnız alıklarla sersemler açlıktan ölür. Akıllı bir adam karnını doyurmasını her zaman bilir. Bir marşandizin vagon kapısı kolayca açılır. Açılınca bir sandık düşüverir dışarı. İşte o sandık düştüğünde orada olman gerekir. Bütün mesele bundadır dostum. Düşen sandığı orada bırakamazsın ya. Arka torba nasılıdır sırtında? Şöyle kendiliğinden dökülüveren bir çuval kahveyi ya da şekeri aktarırsın sırt çantana. Bir ara Salvara Hasan'la kokain modası vardı. Acı çeken bir sürü insan vardır pip pip. Bunlar bir gram kokain için neler vermezler. Onlara nasıl yardım etmezsin? Kişi yalnız kendini düşünmemeli, başkalarına da yardım etmeli. Ama her şeyin bir zamanı vardır. Hep aynı işte kalamazsın. Sonra aynasızların eline düşmek de vardı bu işte. Yetti oğlum dedim. Biraz temiz hava al bakalım. Bir tekne bulmak zorundaydım. Doğru soluğu poliste aldım. Bizim kimlik kağıdı gelmemiş daha. Polis de kızdı. Şu Polaklar böyledir işte. Aşağılık millet, ne olacak? Ama görürler gününü. Önce Fransızlar Afrika'da, İngilizler de Çin'de burunlarını soksunlar boka, sonra sıra bize gelir, gösteririz onlara dedi. Beni ilgilendirmiyordu bizim polis komiserinin politika görüşü. Ama ne halt edersin, gülümseyerek dinlemiştim herifi. Sonra haklısınız dedim adama. Ama ben denizci karnemi nereden alacağım? Siz Hamburg'da oturdunuz mu daha önceleri? Tabii oturdum, savaştan önce 6 ay kadar. Hem de bu bölgeye kayıtlıydım. O halde hemen genel merkeze gidip bir sirkülerle 2 fotoğraf getirin, yapıvereyim işinizi. Ben memnun, isteneni getirdim. Tamam dedi polis, sirküler tamam, tasdik de etmişler. Gel gelelim bu adamın siz olduğunuzu nereden bileyim? Ben o zamanlar bir yelkencinin yanında çalışmıştım, acaba o? Ama durun, şurada bir bekçi var, belki o da tanır beni. Gerçekten de bekçi tanıdıydı beni. Bir kavgada 9 markımı almıştı herifçi oğlu. Beni tanıdığını filan söyledi. Bizim polis de verdi kağıdı bana. Bu kağıtla genel merkeze gittim. Orada komiser kafasını kaşıdı. İyi hoş ama dedi. Sizin Alman uyruklu olduğunuzu nasıl bileyim? Canım dedim, ben Alman bahriyesindeydim savaş sırasında. Skyarak'ta yaralandımdı bile. Komiser kaşlarını kaldırdı. Olabilir dedi. O zaman köpeklere derslerini verdiğimiz sıralarda Almandınız belki. Ama şimdi hangi milletten olduğunuzu nereden bileyim? Alman olduğunuzu ispat edemedikçe veremem size karneyi. Nereden öğrenebilirim bu işi Bay Komiser? İçişleri Bakanlığı Vatandaşlar Bölümünden. 38. Bölüm. Bu arada Stanislav açlıktan ölmemek için gene yanına yöresine bakınmaya başlamış. Ne yapsındı, kabahat onun muydu? O sıralarda işsizlikten kırılıyordu bütün dünya. İşsizlere yardım kolları kurulmuştu ama Lavski'nin de onlardan para sızdırmaya gönlü razı olmamıştı. Bütün o heriflerin arasında dur diyordu, sabahtan akşama kuyrukta birkaç kuruş için çekilir mi be? Birinin dolu cüzdanını hafifletirsin daha iyi. İçişleri Bakanlığı'nın o bölümüne gittiğinde neler sormamışlar ki Lavski'ye? Posen'de doğdunuz değil mi? Evet. Kimlik kağıdınız nerede? İşte gönderdiğim taahhütlü mektubun makbuzu, cevap vermiyorlar. Sizin bölgenin polisinin tasdiki yeter bana. Yalnız Alman olup olmadığınızı bilmem gerekir. Oyunuzu kullandınız mı? Polonya bölünürken. Almanya için oy verdiniz mi? Hayır efendim, farkında bile değildim. Ben Alman bahriyesinde Alman olarak çalıştım. Skaya Arak'ta yaralandım. Ne bileyim, hep Alman kalacağımı sanırdım. Evet, o zaman Posen Alman toprağıydı. Peki ama bu işler yapılırken neredeydiniz? Uzun bir deniz seferindeydim. Bakın, o zaman bir Alman konsolosluğuna gidip verilen süre içinde protokol doldurmanız gerekirdi. Bilmiyordum ki der Lavski. İnsan iş başındayken, üstelik de denizlerin ortasındayken böyle önemli işleri nereden duysun? Başımızı kaşıyacak vaktimiz mi vardı bayım? Kaptanımız bir şey demedi mi sizlere? Ben bir Danimarka teknesindeydim. Yapacak bir şey yok demiş memur. Sonra düşünmüş biraz. Bari zengin misiniz? Eviniz toprağınız filan var mı demiş. Denizciyim demiş Lavski. Dikili ağacım bile yok. Yazık, çok fena, yapacak bir şey kalmıyor. Uzatma süreleri bile çoktan geçti. Bizim konsolosluktan vazgeçtim. Bizi temsil eden başka ülkelerin konsolosluklarına bile gidebilirdiniz. Bütün dünya gazeteleriyle yapıldı bu ilanlar. Bizler teknede gazete mi okuyacağız bayım? Irktaşlarımıza rastlamadım. Elime gazete de geçmedi. Nereden duyup öğrenseydim? Çok fena Koslovski. Elimden bir şey gelmez. Polonyalılar bize hiç iyi davranmıyorlar, kolaylık göstermiyorlar bu konuda. Belki Almanya için oy verenleri çıkarırlar bile topraklarından. O zaman biz de aynı şeyi yaparız onlara. Zavallı Stanislav'a herkes her yerde politikadan söz ediyordu. Lavski'nin nesine politika, o bir denizci tezkeresi istiyordu. İşe yarayan bir denizci tezkeresi. Size çok yardım etmek istiyorum ama elimden bir şey gelmez dedi mi bir memur kork ondan. Oysa istese bal gibi yardım eder. Onunla biraz sert konuş, elinden neler gelir görürsün, hemen attırır seni dışarı. Memur acımış, Lavski git Polonya konsolosuna, belki o yardım eder demiş. O size bir Polonya pasaportu verirse, ki vermesi gerekir, yetkilidir buna, o zaman gelin, eskiden de Hamburg'da oturduğunuz göz önünde tutularak size bir Alman denizci karnesi verebiliriz. Bizim Lavski ertesi günü doğru Polonya konsolosunun karşısına dikilir. Posen'de doğdunuz öyle mi? Aileniz hala orada diyorsunuz. Peki Polonya bölünürken oyunuzu kullandınız mı? Kullanmadınız. Denizdeydim efendim. Nerede olduğunu daha sormadım. Ulan Lavski dedim, patlat herifin suratına bir tane be. Telaşlanma pip pip, benim de içimden o işi yapmak geldi ama şu pasaportu bir elime alayım diyordum. Sonra indirecektim herifin suratına bir tane. O da aynı şeyi sormaz mı bana? Bu süre içinde dedi, Polonya resmi makamlarından birine gidip oyunuzu kullandınız mı? Bayım dedim, size açık denizdeydim diyorum, siz hala oy dalgasındasınız. Herif kızdı. Ne demeye buraya bana geliyorsunuz? Siz Almansınız. Çekin arabanızı, gidin Almanlarınıza. Bir daha da görünmeyin gözüme. Lavski sinirlenerek anlatmıyordu bunları. Daha çok üzgündü. Hele konsolosa bir ders veremediğine pek yanıyordu. Görüyor musun Lavski dedim. Şu uluslar amma da iş karıştırıyorlar. Sen bir Amerika'yı görsen daha da şaşarsın. Prusyalılar halt etsin onların yanında. Öylesine örüp celklenmiş ki beyinleri, Prusyalılar bile ayak uyduramaz artık Amerikalılara. Durmadan kitaplar yazarlar, filmler çevirirler. Yabancı lejyona geçmesin diye yurttaşları. Ama kimlik kağıdını yitirip yenisini istersen kıçına bir tekme atıp başka ülkelere gitmene göz yumarlar. Ama değil mi? Ölüm gemileri bu yüzden çoğalır işte. Savaştan önce ne iyiymiş. Pasaport soran olur muydu o zaman? Hangi ulus şu pasaport dalgasını önce kaldırırsa o bizim gibi ölüm gemilerinde gezenleri yeniden hayata kavuşturacaktır. Ama ölüm gemilerinin sahiplerinin de canına okumuş olacak, ben onu bilirim. Belki, dedi Lavski, ama Yorikke'den kimse kurtulamaz. Tek bir umut kapısı var, Yorikke'nin batması. Birlikte denizin dibini boylamazsan gene soluğu bir başka marka Yorikke'de alırsın. Gelelim gene Lavski'nin anlattıklarına. Lavski Almanlara gitmiş, vermiyor. Polonya konsulusu pasaport bana demiş. Belliydi demiş Alman. Ne yapacağız şimdi Koslovski? Kağıtlarınız tamam olmadan gemi bulamazsınız. Durun bakayım, belki bir şey yapabiliriz size. Bir belge verebilirim size. Yarın sabah 10'da pasaport dairesine gidin. Yandaki odadır, No 34'te bir pasaport verirler eminim. Bu pasaportla da denizci karnesine kavuşursunuz. Lavski çok sevinmiş. Almanların da adı çıkmış kırtasiyecidirler diye. Uzatmayalım, ertesi sabah fotoğraflı, pullu, mühürlü, tertemiz bir pasaport almış bizim Lavski. 40 trilyon marka patlamış bu pasaport. Ama ne kağıtmış. Lavski ömründe böyle güzel kağıt görmemiş. Bu güzel kağıtlı pasaportla doğru New York'a gidebilirmiş. Hem Ellis Island'da beklemeden. Pasaportta her şey tamam. Adı, doğum yeri falan, yalnız vatansız diye bir şeyler yazmışlar içine. İyi ya, demiş Lavski, olmasın, zaten işime yaramıyor. Ama bir kayıt daha varmış, yalnız memleket içinde geçer. Ulan Almanya'nın çayırlarında mı gemiyle dolaşacağım, demiş Lavski. Neyse, ertesi günü denizciler dairesine giden Lavski'ye denizci karnesi veremeyiz demişler. Vatansızsınız. Bir denizci karnesinin en önemli hanesine doldurmadıktan sonra... Ama ben denizciyim, demiş Lavski. Ben bir tekneye binmek, çalışmak istiyorum artık. Bana bir akıl verin Tanrı hakkı için. Alık birine benzemiyorsun. Pasaportun var ya, ne yapacaksın denizci karnesini? Atla bir yabancı tekneye, nasıl olsa bulursun bir tekne. Alman teknesi olmasın şart mı? Hem Mark'ın bu kepaze durumunda ne yapacaksın Alman teknesini? Stanislav güzel bir Hollanda gemisi bulmuş, iyi de para veriyorlarmış. Kaptan beğenmiş Lavski'yi, pasaportunu da beğenmiş, iyi demiş. Böyle temiz kağıtlı adamlar isterim. İşte gel de konsolosluktan tasdik ettirelim şimdi. Konsolos da beğenmiş Lavski'yi, pasaporta bayılmış. Dedik ya, çok iyi kağıdı varmış. Gel gelelim, vatansızı görünce tasdik edemem, demiş Hollanda konsolosu. Nasıl olur, demiş kaptan, vız gelir bana vatansız olması. Olmaz, demiş konsolos, emir emirdir. Vatansızlar alınamaz Hollanda bandıralı teknelere. Ama bu adam namuslu, demiş kaptan. Çalıştığı tekneleri saydı bana. Hepsi tip top tekneler. Ben beğendim, alırım bu adamı. Nasıl alırsınız, demiş konsolos. Evlatlık olarak mı? Kendi adınızı mı vereceksiniz yani? Başınızdan bir daha atamazsınız, anlamıyorum. Anlamıyorum, demiş kaptan. Bu adam karaya çıkamaz, demiş konsolos. Yani gemi demirli durduğu süre içinde çıkar ama kaçırırsa gemisini hepimiz yanarız. Siz sorumlu olursunuz her şeyinden, anlaşıldı mı şimdi? Buraya Hamburg'a bile dönemez. Alman hükümeti istemezse bir daha içeri sokmayabilir bu adamı. Sınırı çıkar çıkmaz bir daha sokmayabilir. O zaman ne olur bilir misiniz? Ya size ya da kumpanyaya teslim ederler. Ancak Dışişleri Bakanlığı bir kağıt verir de istediği zaman gene Almanya dönebilir derse alırız bu adamı. Gel gelelim, bakanlık vermez böyle bir kağıt. O zaman Alman denizci karnesini verir daha iyi. Bay Koslowski'nin Alman olduğu açıkça meydanda, Posen'de doğmuş. Ama ne Polonyalılar ne de Almanlar bu gerçeği anlamak istiyor, ne çare. Siz ömrünüz boyunca alır mısınız bu sorumluluğu üstünüze? Nasıl alırım, demiş kaptan. O zaman ben de bu adamın kağıtlarını tasdik edemem dostum, demiş konsolos. Kaptan öyle üzülmüş ki konsolosa yalvarmaya başlamış. Yapmayın, etmeyin, demiş. Bu adam tam aradığım adam, dümenden anlıyor. Namuslu, çalışkan bir çocuğa da benziyor. Yapın bir şey, kaçırmayayım şu delikanlıyı. Elimden bir şey gelmez kaptan demiş konsolos. Yetkili değilim, yasalarımız gayet açıktır, çaresiz. Bunu söylerken omuzlarını kulaklarına dek kaldırmış, kanatları kopmuş bir hindi gibiymiş herif o anda. Fena içer demiş kaptan, sigarasını yere atmış üstüne basmış. Hepinizin canı cehenneme diye bağırmış, vurmuş kapıyı çıkmış. Lavski'ye bakmış, tüh be demiş, hiç olmasaydı son dakikada alsaydım tekneye. Hiç gelmeseydik konsolosa, ama artık yapamam bu işi, herif adını biliyor. Al şu iki guldeni karnını doyur, ben de kendime başka bir dümenci arayayım. Güzelim Hollandalıyla babacan kaptanı böyle elden kaçırmış Lavski. 18. ayrımın sonu. Sayfa 195.